Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Ahval dinleyicileri. Rojava'nın Kamoşlu kentinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suriye hükümeti yanlısı Difa-el ve Tane milislerinin Rojava Özel Yönetimi Asayiş Güçlerine ait kontrol noktasına saldırması sonucu çatışmalar yaşandı. Rojava Özel Yönetimi'nin bu saldırılara tepkisi büyük oldu. PYD'nin eski eş genel başkanı Salih Müslim'in Kamışlı'daki çatışmalara ilişkin Rusya vurgusu vardı. Bu saldırılar Rusya'dan bağımsız düşünülemez dedi. Bir yandan da Suriye'de başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Bölgede sıcak gelişmeler var. Şimdi bütün bu detayları, bölgede neler yaşandığını bölgeyi yakından takip eden gazeteci Fehim Işık'la konuşacağız. Merhaba Fehim Bey, hoş geldiniz.
Teşekkürler, sağ olun.
Şimdi öncelikle ben Kamışlı'nın özelliği hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü 2019 yılında Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi Anlaşması vardı. YPG'nin çekilmesine ilişkin Kamışlı bu konuda kapsam dışı bırakılmıştı. Biraz Kamışlı'nın bu kritik konumundan bahsedip diğer yandan da Esad yanlısı Difa El Vatane'nin oradaki varlığını konuşalım dilerseniz öncelikle.
Kamışlı bölgenin en büyük kentlerinden biri. 1960'ların ortasına kadar da büyük oranda nüfusu neredeyse %90'ların üstünde Kürt'tü. Ancak dönemin Suriye hükümetinin Hafız Esad'ın girişimleriyle yaşama geçirilen Arap kemeri politikasıyla o bölgeye Kürtler dışında özellikle rejim yanlısı Araplar da getirilip yerleştirildi. Bir tek oraya değil, sınır bölgelerinin bir kısmına da Araplar getirilip yerleştirildi. Ama buna rağmen Kamışlı'nın Kürt özelliği hiçbir zaman bozulmadı ya da bir şekilde kendini koruyabildi. 2011'den sonra da Suriye iç savaşı başladıktan sonra da işte önce Kobani'de ardından sırasıyla işte Afrin Kamışlı derken bir bütün olarak Rojava'nın geniş bir bölümünde Kürtler yönetimi aldı. Daha sonra 3. yol politikasıyla deyim yerindeyse özerk yönetimi diğer halklarla birlikte inşa etmeye başladılar ama o dönem geçmişe dönüp bir demografik değişime yönelmedik. Yani işte bu bölgeye bunlar sonradan gelmiş deyip çıkarmadı ve kim nereye gelmişse onlarla birlikte ortak yaşamı örmeye başladılar. Kamışlı'da olan Araplar da ki şu anda nüfusun neredeyse %30'unu teşkil ediyor, varlıklarını sürdürdüler ama yine hep rejim yanlısı oldular. Yani Kamışlı'da bir askeri havaalanı var, sivil havaalanı olarak da kullanılan. Havaalanı da civarındaki mahalleler ağırlıkla Arap'tı. O bölgede Suriye merkezi hükümetinin denetiminde kaldı. İşte çok kez de görüşmeler yapıldı aralarında. Yani o bölgenin Soçi'de bu kapsam dışında bırakılması bir şekilde Rusya'nın da o bölgeyi bir bütün olarak zaman içerisinde Suriye'nin denetimine, kontrolüne alma isteğinden kaynaklanıyordu. Yoksa 30 kilometre sınır dediği Soçi'de işte 30 kilometre içeriye kadar olan bölgelerden KSD güçlerinin çekileceği bu bölgenin işte uluslararası güçlere teslim edileceği gibi çeşitli yaklaşımlar vardı. Kamışlı'nın bir kısmı da özellikle Türkiye sınırı olan bölgeleri de giriyordu bu noktanın içine. Ama Kamışlı kent merkezi bunun dışındaydı. Yani benim kanaatim uzun vadede Suriye'nin o bölgeyi olduğu gibi Rusya'nın o bölgeyi olduğu gibi Suriye hükümetine teslim etme isteğinden kaynaklanıyordu. Yani yoksa Türkiye'nin o bölgeye bir işgal operasyonu söz konusu olsa bunu yapmaktan çekinmeyeceğini de bilmek mümkün.
Evet, şimdi Kamuşlu'da çatışmalar yaşanıyor. 2 gün önce başladı. Daha önce de ufak çaplı gerginlikler olmuştu Suriye yanlısı ministerle Rojava özel yönetim arasında. Ama sanırım bu seferki biraz daha büyük çaplı. Suriye'de de seçimlerin yaklaştığı bir süreçte hem Esad yanlısı ministerle Rojava özel yönetim arasında yaşanan bu çatışmaları nasıl okumak gerek? Siz ne dersiniz?
Önce seçimlere ilişkin belki bir iki söz söylemek lazım. Yani 2011'den sonra Suriye'de birkaç kez seçim girişimleri oldu. Bir seferinde seçim de yaptı Esad. Ama hiçbir zaman Rojava özerk yönetiminin olduğu bölgeler seçime katılım göstermedi. Yani kendi iradelerinin yok sayıldığı, hala 2011 öncesi döneme dönme, o dönemi tekrar yeniden tüm Suriye halklarına yaşatma eğiliminde olan Esad yönetimi tutumu nedeniyle seçimlere icabet etmediler. Bu tabii seçimlerin aynı zamanda etkisiz bir biçimde geçmesini de beraberinde getirdi. Şimdi Esad görünen o 26 Mayıs'taki seçimlerde geçmiş tabloyu yaşamak istemiyor. Bunun için Kürtlere dönük Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi olarak adlandırılan işte Rojava özerk yönetimi olduğu bölgelere dönük baskı ve dayatmalarını sürdürüyor. Bunu yaparken de en büyük desteği de Rusya'dan alıyor. Yani Rusya'dan bağımsız bunların işlediğini söyleyebilmek mümkün değil. Salih Müslüm'ün de Tevdemeş Başkanı Garip Son'un da bu konuda açıklamaları var. Her ikisi de Rojava'nın önemli etkin siyasetçilerinden. Bunun yanı sıra diğer hem Tevdem hem EYD'de hem de Rojava özel yönetiminden siyasetçilerin de benzeri yaklaşımları var. Yani bir şekliyle Rusya orada Esad yönetiminin hükümranlığını sağlayabilmek adına tehdit politikaları sürdürüyor. O tehdit politikalarını daha önce Afrin'de yaşama geçirdi ve en nihayetinde Afrin'i Türk Devleti'ne bir şekilde altın tepside sundu. Şimdi son günlerde de benzer bir oyunu Şehba'da denedi. Yani bu Afrin'den göç eden insanların yerleştiği Alep'le Afrin arasındaki bir bölge. O bölgede denedi. Oradaki askeri güçlerini çekti. Çektikten sonra 24 saat sonra tekrar geri geldi. Oradaki olgu şuydu. Yani daha sonradan edindiğimiz bilgiler. Ben güçlerimi buradan çekiyorum. Size de 3 gün süre tanıyorum demiş Rojava Özerk Yönetimi'nde. 3 gün içerisinde bu bölgenin eğer siz Suriye'ye devredilmesi konusunda bir tutum almazsanız bu bölge saldırıya açık olur. Yani deyim yerindeyse Türkiye buraya gelir, ben de sizi koruyamam demeye getirmişti. Bu resmi gördü Rojava Özerk Yönetimi ve hiçbir şekilde oradan çekilmeyeceğini söyledi. Yine bölgedeki askeri güçler bu konuda Afrin halkı, Şehbe'ye göç eden Afrin halkı net tutum gösterdi. Daha sonra 24 saat geçmeden Rusya boşalttığı alanlara geri geldi. Onu da şuna yorumlamak mümkün. Yani sonuç itibariyle o bu tehdidi savurdu ama diğer taraftan orada bir boşluk oluşunca oraya dönük saldırılar Suriye ya da Türkiye tarafından gerçekleşince ABD'nin orada farklı bir tutum alabileceğini ve dolayısıyla oranın ABD tarafından doldurulabileceğini de hesaba katarak ya da uluslararası koalisyon güçleri tarafından o boşluğun ortadan kaldırılabileceğini hesaba katarak kendi egemenliğinin o bölgede gitmemesini istedi. Ama esas olan da Rojava Özerk Yönetimi net bir tutum aldı. Şimdi benzer bir tutumu hakeza Kamışlı'da sergiliyor. Yani dediğiniz gibi Kamışlı'da daha önce de çatışmalar oldu. Ama bunun yanı sıra başka uzun vadeli bir hesap da var. Yani Difa'el Vatani Suriye yanlısı, hükümet yanlısı bir milis grup. Suriye ordusuyla bütünleşik olarak çalışıyor. Yani sonuçlarıyla Suriye hükümetinin desteklediği bir yapı. Ama son bir buçuk aydır orada bu yapının dışında ikinci bir milis güç daha kuruyorlar. Yani o bölgede aslında bir şekilde Rojava Özerk yönetiminin belli mahallelerin kontrolünün Difa'el Vatani'de olmasına yönelik farklı bir tutumu yok. Yani o bölgede Araplar yaşıyor. Araplar Suriye hükümet yanlısı da olsa, Esad yanlısı da olsa kendilerini koruyabilecek öz savunma birimleri oluşturabilir yaklaşımına sahipler. Ama burada yeni bir güç oluşturarak, ki bu gücü de bir buçuk aydır eğitiyorlar, yerel milis güçleri adı altında ve 1500'den fazla da insan orada eğitimi almışlar. Onlarla Arap mahallelerinin dışında Kamışlı'da özerk yönetimin, asayişin denetiminde olan bölgeler üzerinden yayılmaya, yani deyim yerindeyse Kamışlı'daki etkinliklerini arttırmaya dönük bir çaba içerisine girdiler. İşte o Teo mahallesinde ilk saldırı yaptıkları alan da sonuç itibariyle asayişle onlar arasındaki, yani Rojava özerk yönetimi asayişiyle onlar arasındaki nokta. Yani burada hem seçimlere dönük bir plan var, hem de Rusya'nın bir şekliyle fırsat vermesiyle Suriye hükümetinin tekrar yeniden Kamışlı'da hakimiyet kurma eğilimi var. Ama iki gün süren, yani 20 Nisan günü başlayan iki gün yoğun biçimde süren çatışmalar bu sabah itibarıyla ateşkese ermiş. Yani gelen bilgiler de bir Rojava özerk yönetimi asayişinden bir kişinin yaşamını yitirdiği, Difa'el Vatani'den de en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve sayısı net olmamakla birlikte ona yakın insanın da yaralandığı yönünde. Şimdi bu noktada çatışmalar bu sabah itibariyle durmuş. Görüşmelerde edindiğim bilgiye göre dün geceden beri başlamış ama hep böyle oldu zaten. Yani bir şekliyle saldırtıldı. Daha sonra Rusya araya girdi. Ara bulucu rolüne soyunarak taraflar arasında uzlaşı sağlamaya çalıştı. Ama her seferinde de bir adım ileriye giderek kendisini biraz daha fazla dayattı. Artık bu okumaları Rojava Özerk Yönetimi'nden siyasetçiler de iyi yapıyorlar. Yani geçmişte bu arar ucu niyetlerini, davranışlarını iyi niyetli bir biçimde ele alıyorlardı. Ancak şimdi çatışmayı istememek ve dolayısıyla çatışma sonucunda bölgede yeni bir karmaşa ortamının oluşmamasını sağlamak için görüşme ve diyalog yolunu kapatmıyorlar. Ancak diğer taraftan da bu Suriye hükümetinin ve Rusya'nın ikiyüzlü tutumuna da net ifadelerle karşı çıkıyorlar. Yani esas olan burada eğer anlaşma ise bir bütün olarak, yani sonuç itibariyle Suriye hükümetiyle diyalogdan kaçan bir yönetim değiliz. Suriye hükümetiyle diyalogla sorunların çözülebileceğine dair görüşlerimiz var ve bunun için de birçok kez adım attık ama bu adımlarımızın hiçbiri karşılık bulmadı. Şimdi eğer böyle lokal oyunlarla bizi zorlamaya dönük yaklaşımlar geliştirirlerse bizim tutumumuz da sert olur diyorlar ve dolayısıyla bu son saldırılarına bu kadar sert biçimde yanıt vermelerden Difa'el Vatani'nin kontrol ettiği bazı asayiş noktalarını ele geçirmelerin altında yatan nedenlerden biri bu. Yani biz oyuna gelmek istemiyoruz. Diyalogsa diyalog bir bütün olur. Böyle lokal bu türden palyatif yaklaşımlarla tutup bizim kaderimizi kendilerinin belli edeceği bir yaklaşım üzerinden biz adım atmayız diyorlar. bugün yaşanan durum bu. Yani sonuç itibariyle özetle demek gerekirse Rusya'nın da Suriye hükümetinin de planlı bir girişimini Rojava Özerk Yönetimi de askeri ve sivil güçleriyle, siyasi güçleriyle somut bir biçimde ortadan kaldırmaya dönük adımlar atıyorlar. Yani o adımlarla bir şekilde kendi varlıklarının, kendi güçlerinin farkındalar ve bunu kabul ettirme eğilimleri de var. Ama dediğim gibi hala oyun var o bölgede. Tehditler de Rusya tarafından sürdürülüyor.
Peki Rusya'nın bu planında Türkiye'ye yönelik bir mesajı var mı? Bu konuda ne dersiniz?
Ya Türkiye'ye dönük son dönemde Ukrayna ile ilgili ortaya çıkan krizden sonra Türkiye'nin NATO yanlısı tutum alması ve Ukrayna'nın yanında durması aslında Rusya'nın rahatsız olduğu, Rusya'nın istemediği bir tablo. Rusya da bu nedenle Türkiye'ye dönük kozlarını kullandığı alanlardan biri de Suriye. Yani Suriye'de Rusya'nın elindeki en büyük koz Türkiye'ye karşı İdlib'dir. Onu görmekte yarar var. Ama Kürtleri de bu tabloda yanında tutmak için Türkiye'yi de aynı zamanda Kürtlere karşı bir koz olarak kullanıyor. Yani Rusya burada ikili bir siyaset gidiyor. Bir taraftan Türkiye'ye eğer sen karşında yer alırsan ben senin buradaki tüm çıkarlarına yönelebilecek güce sahibim diyerek mesaj veriyor. Diğer taraftan da Kürtleri kendi yanında tutmak için de Türkiye'ye eğer sen Ukrayna meselesinde ya da benim çıkarlarıma dönük politikalarda taraf olmaz, en azından ne tür benim yanımda yer almasan bile ne tür tutum geliştirirsen burada işte Kürtlere dönük yürüttüğün düşmanlık politikasında artık bunu çok somut biçimde Türkiye bir Kürt düşmanlığı üzerinden siyaset yürütüyor. İşte o politikada Rusya Türkiye'ye ben sana destek veririm bu bölgedeki bazı alanlara tekrar yeniden girmene olanak sağlayabilirim. Yani Afrin'de yaptığını Şehba'da, işte Aynisa'da, diğer taraftan ilerleyen zamanda Kobani'de ve diğer bölgelerde de yaptırabilirim. Senin bu bölgelere girmeni sağlayabilirim diyor. Yani bu türden bir ikili siyaset yapıyor ama Rusya doğrusu artık bu siyasetiyle çok açık bir şekilde dibe vurduğunu da gösteriyor. Yani bir Türkiye'den yararlanmaya çalışıyor. Geçmişte bu konuda ciddi yararlar gördü doğrusu Türkiye'den. Türkiye'nin hem içinde hem Rusya'da hem İdlib'de. Ama bugün aynı siyasetle aynı sonucu elde edebilir mi? Ben o kanaatte değilim. Yani oyunlarla yapamaz ama dediğim gibi uluslararası platformlar farklı biçimlerde işlerse oralarda çözüm bulmak daha kolay olur ama en niyetli öyle işlemiyor.
Çok teşekkür ediyorum Fehim Bey yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.